Ayrım 37. 41. Kızım. Hava kararınca rutubet de fazlalaştı. Denizi ve rüzgarı iyi bilen Çin tüccarları kısa süre sonra yağmur yağacağını anlamışlardı. Eğer Jos onlarla birlikse bir sağanak boşanacaktı. Jos aleyhlerine ise fırtına da çıkacaktı. Ve fırtınanın tayfuna dönüp dönmeyeceğini de sadece Jos belirleyecekti. Maymay yatakta kendisini yelpazeleyerek "Yanıyorum Tayfan" dedi. "Ben de öyle." Struan yapış yapış buruşuk gömleğini çıkarmış bir yenisini giyiyordu. "Sana Macao'da kalmanı söyledim. Orası çok daha serin."
"Olabilir ama o zaman sana yandığımı söyleme zevkini elde edemeyecektim."
"Senin hasta halini tercih ediyorum. O zaman bana ne böyle küstahlığa kalkıyor ne de küfrediyordun."
Maymay dudak büktü. "Bana yalan söyleme Tayfan. Sen yalancısın zaten."
Somurtunca daha hoş bir hal aldı.
"Artık beni sevmiyorsun."
"Senin kalçalarını iyice okşamak fikrindeyim." Maymay acı çekermiş gibi inledi.
"Tayfan, inek çocuğuyla fingirdemek istiyor heya, maser, ziyanı yok."
Struan yalandan hiddetle yatağa yaklaşınca Maymay geriledi.
"Şey Tayfan, bu şaka."
Struan ona sıkıca sarıldı. "Ah kızım, iyileşmeye bak, en önemli olanı da bu." Limdin kapıya vurdu.
"Maser, Maser Chen burada olur."
"Üst kameraya al."
"Geri gelecek misin Tayfan?"
"Hayır kızım, sahile çıkacağım."
"Gordon'a gelip beni görmesini söylersin değil mi?"
"Olur."
"Nereye gidiyorsun?"
"Dışarıya. Ben yokken bir şey yapmaya kalkma. Ben gece yarısından önce dönmem. Fakat gemiye gelir gelmez sana uğrarım."
Maymay iyi diye mırıldandı. "Uyuyorsam da beni kaldır. İhtiyar annen yalancı oğlunun güvencede olduğunu görmeyi ister."
Struan şefkatle onu okşayarak üst güvertedeki kamerasına çıktı. "Merhaba Gordon." Gordon Chen mavi ipekten uzun bir entari ve açık renk ipek pantolon giymişti. Terlemişti ve bir hayli endişeliydi.
"İyi geceler Tayfan, hoş geldiniz. Kına kınayı duydum ve çok memnun oldum. Lady Chung nasıl?"
"Çok iyi, teşekkür ederim."
"Benim yetersiz çabalarım hiçbir işe yaramadığı için özür dilerim."
"Aradığın için teşekkür ederim."
Gordon Chen arama işi için epey para harcadığına sinirlenmişti. Fakat onun bu sinirlenmesi Hong Kong konusundaki endişesinin yanında hiç kalırdı. Jin Kua kendisini çağırtıp Tayfan'ın ağzını aramasını söylemişti. Ayrıca barbarların gitmesine engel olmak için triyatların bütün gücünden, gümüş, haraç ve daha fazla ticaret gibi şeylerden yararlanmasını da emretmişti Jin Kua. "Çok önemli bir sorun var Tayfan, yoksa sizi rahatsız etmezdim. Hong Kong gazetedeki o yazı, bu doğru mu? Doğruysa hepimiz mahvolduk."
"Senin Hong Kong triyatlarının Tayfan'ı olduğunu duydum."
"Ne?"
Struan sakin sakin, "Hong Kong triyatlarının Tayfan'ı" diye tekrarlayarak ona Portekizli subayın söylediklerini anlattı. "Saçma bir hikaye değil mi?"
"Saçma değil, korkunç bir yalan bu."
Eğer Gordon yalnız olsaydı üstünü başını paralayıp saçını yolacak ve hiddetle haykıracaktı.
"Triyatlar neden Gort'u öldürsünler?" "Bilmiyorum. O anarşistlerin ne yaptıklarını nasıl bilebilirim? Triyatların Tayfan'ı olan ben. Ne kötü bir suçlama."
İçinden hayatımın bir pislik kadar değeri kalmadı diye haykırıyordu. O alçak hain nasıl bu sırrı açıklar? "Dikkatli ol. Barbarların Tayfan'ı seni süzüyor. Ona akıllıca bir cevap vermelisin." "Böyle bir hikayeyi yayacak düşmanların var mı?"
"Herhalde var Tayfan. Amanın, acaba..." Durakladı. "Şey, siz babamsınız. Acaba biri beni bahane edip size saldırmak mı istiyor?"
"Olabilir Gordon. Sen de triyatların başı olabilirsin."
"Ben? Bir anarşist mi? Neden o asilerle işbirliği yapayım? Sizin sayenizde zengin oluyorum. Çalmaya ya da soymaya ihtiyacım yok."
"Fakat Mançuların Çin tahtından indirilmesini istersin tabii."
"Mançular ya da Çinliler benim için bir Tayfan. Buna neden aldırayım? Bunun benimle ilgisi yok."
İçinden "Ah tanrılar" dedi. "Bir an kulaklarınızı tıkayın."
Babasına baktı. "Ben Çinli değil, İngilizim. Gizli bir Çin örgütünde en son güvenecekleri kimse ben olurum."
"Bilemiyorum. Belki biraz para harcamalısın Gordon. Bir casus örgütü kur. O adamların ve başlarının kim olduğunu anla."
"Hemen Tayfan."
"Senin gibi yetenekli bir adamın liderleri ortaya çıkarması için 3 ay yeter."
Gordon Chen hemen 6 ay dedi. Bir yandan da bu tuzaktan kurtulacak bir yol bulmak için umutsuzca düşünüyordu.
Sonra aklına bir şey geldi. Triyat olmayanların arasından birkaç kişi seçip onları uydurma bir derneğe yazdırırız.
yalandan bir tören yapıp hepsini üyeliğe alırız. Mükemmel. Sonra triadların lideri kim olacak? Neyse, zamanı gelince bir düşmanımı hatırlarım. Onları barbarlara asıl triadlarmış gibi tanıtırız ve kafaları kesilir.
Evet Tayfan, hemen bu işe başlayacağım.
Bunu yapmalısın. Çünkü şu ya da bu şekilde triadları mutlaka ezeceğim.
Gordon Chen heyecanla, ben de bütün gücümle size yardımcı olacağım diye cevap verdi.
İçinden on kellesini tatmin eder Tayfan diyordu. Yazık Chen Sheng aileden, yoksa triadların başı diye onu ele vermek iyi olurdu.
Joss sayesinde soylu evin ondan sonraki kompradoru da ben olurdum.
Üzülme, Jinghua sana kurbanlık birini bulur.
Babasına baktı. Tayfan, daha önemli şeyler var. Bu gazetedeki yazı. Hong Kong bitti mi? Bu yüzden bir servet kaybedeceğiz. Adayı kaybetmemiz felaket olur.
Birkaç küçük sorun var fakat halledilecek. Hong Kong kalacak. Hükümet yakında düşecek. Üzülme, soylu evle Hong Kong birlik demektir.
Gordon Chen'in endişesi kayboldu.
Sahi mi? O Cunnington gidecek mi?
Öyle ya da böyle gidecek tabii.
Gordon hayranlıkla babasına baktı.
Tayfan, içimin rahat etmesini sağladınız. Doğru, Hong Kong ve soylu ev aynı şey demek.
Gülümsedi. Hong Kong'u güçlendirmek için çalışacağım.
Oh evet, bana güvenebilirsiniz. Endişelerimi giderdiğiniz için teşekkür ederim Tayfan.
Lady Tchung sana merhaba demek istiyor. Aşağıya iniver.
Teşekkür ederim. O saçma fakat tehlikeli hikayeyi bana anlatıp haber verdiğiniz için de teşekkür ederim.
Gordon Chen eğilip selam vererek çıktı.
Struan oğlunu dikkatle incelemişti. Triad mı değil mi diye düşündü.
Hayreti gerçek olabilir ve söyledikleri de akla yakın. Fakat bilemiyorum. Ama başkan Gordon'sa onu yakalamak için çok akıllı olmam gerekiyor.
Peki sonra ne olacak?
Struan gazeteciyi Oriental Times'ın matbaasında buldu. İçerisi boğucu derecede sıcak ve çok gürültülüydü. Skinner haberi iyi değerlendirdiği için kutladı.
Skinner, üzülmeyin Tayfan dedi. Yazının devamını da yarın yayınlayacağım.
Struan'a bir prova uzattı. Skinner başyazıda bütün tüccarların birleşerek parlamentoya baskı yapmasını ve Cunnington'ı mahvetmesini istiyordu.
Bu yazı birkaç kişinin çıban çıkarmasına neden olacak oğlum.
Öyle olacağını umarım Tayfan.
Longstaff'ın vali Ching Soy'la yaptığı anlaşmada özel bir madde olduğunu yazmışsın. Neymiş o?
Gazetecilerin eline geçen acayip haberlerden biri. Skinner yüzünü bir bezle silince yanaklarında matbaa mürekkeplerinin izi kaldı. Adam yüksek sandalyesine oturup Struan'a tohumları anlattı.
Dut, kamelya, pirinç, çay ve türlü çiçek tohumları.
Struan bir süre düşündü. Evet, bu çok garip.
Longstaff bahçeden anlamaz. Belki bu Sinclair'in fikri. O bahçıvanlığa düşkündür. Daha doğrusu kız kardeşi öyle. Kızın çok hasta olduğunu duydum.
Kızın iyileşmekte olduğunu memnunlukla söyleyebilirim. Doktor mide humması geçirdiğini söyledi onun.
Brooke bugün amiral gemisine gelmiş.
İyi haber almışsın.
Bir ölüm ilanı hazırlamam gerekip gerekmediğini düşünüyordum.
Bazen şakalarını komik buluyorum.
Skinner'ın çenesinden süzülen terler kirli gömleğine damladı.
Ben bunu şaka olarak söylemedim Tayfan.
Struan sakin sakin, ben öyle kabul ediyorum diye cevap verdi.
Ölüm ilanından söz etmek kötü Joss'tur. Ben başka bir şey düşündüm. Longstaff eski mahalleye Kraliçe Kenti adını vermişti. Şimdi yeni bir mahallemiz var. Belki Sir Waylon buna bir isim vermek şerefini elde eder.
Skinner güldü. Yani adamı iyice bu işe karıştırırız. Hangi isme karar verdiniz Tayfan?
Victoria.
Beğendim. Victoria. Bir kelimeyle Longstaff'ı silip attık. Bu işi bana bırakın Tayfan. Waylon bunun kendi fikri olmadığını asla anlayamaz.
Skinner memnun memnun karnını kaşıdı.
Gazeteye ne zaman sahip oluyorum?
Krallık Hong Kong'u kabul ettiği ve anlaşma iki hükümet tarafından uygun bulunduğu gün.
Struan ona bir belge verdi.
Hepsi burada yazılı. Kendi mühürümü de bastım.
O sırada Oriental Times hala çıkmakta olan bir gazeteyse tabii.
Kuşkunuz mu var Tayfan?
Skinner mutluydu.
Ha, sana ilginç bir haber vereyim. Kına kına Mutlu Vadi hummasını geçiriyor.
Skinner bir an konuşamadı. Aman tanrım. Tayfan, bu haber değil, ölümsüzlük. Sadece bana haber verdiniz değil mi? Dünyanın en önemli haberi bu.
Sinsi sinsi ekledi. Fakat yazıda iyileşen kadın ya da erkekten söz etmek gerekir.
Ne istersen yaz ama beni ve benimle ilgili kimseleri işe karıştırma.
Kimse bu tedaviyi gözleriyle görmedikçe inanmayacaktır. Doktorlar bunun hayal olduğunu söyleyeceklerdir.
Söylesinler, hastaları ölür o zaman.
Struan ekledi. Bu hikayeye çok inandığımı ve bu yüzden kına kanaya büyük yatırım yapacağımı da yaz. Cooper ve ben artık bu işte ortağız. 6 ay sonra şirketin hisse senetleri satışa çıkacak.
Bunu yazabilir miyim?
Struan güldü. Sır olsaydı sana söyler miydim?
Struan kıyıdaki yeni arsalarına yaptırdığı geçici bürosuna gitti. Vargas kendisini bekliyordu. İnşaatların durumu hakkında bilgi verdi.
Sonra gemicilerinizden biri burada dedi, sizi bekliyor. O Çinli, Fong. İçeri yolla.
Fong sessizce içeri girip selam verdi. Struan yüzü çiçek bozuğu Çinli'yi süzdü. Gemide 3 ay kalmak onu epey değiştirmişti. Artık Avrupalıların giydiği gemici kılığı üzerinden düşmüyordu.
Sen gemiden çıkmış ne yapıyorsun?
Kaptan sahile gidebilir dedi Taipan. Benim sahil var diye.
Ne istiyorsun Fong?
Fong buruşmuş bir kağıt parçası uzattı. Üstündeki yazı çocukçaydı.
Aberdeen, aynı yerde ahbap. 8 kampanada gel, Bert ve Fred'in babası. Bunu nereden buldun?
Hamal beni durdurdu verdi.
Bunda ne yazılı olduğunu biliyor musun?
Okuyorum evet, fakat kolay değil, ziyanı yok.
Struan kağıt parçasını düşündü.
Gökyüzü, havayı gördün mü?
Evet Taipan.
Bu ne dedi sana?
Fong sınandığını anlamıştı.
Tayfung dedi.
Ne zaman?
Bilmez. 3 gün 4 gün. Fazla eksik Tayfung, ziyanı yok.
İyi bir burnun var Fong.
Teşekkür ederim Taipan.
Strong kağıdı uzattı.
Burnun bundan ne koku alıyor?
Fong yalnız gidilmez diye cevap verdi.
42. Kısım. Gece yarısı bir lorka Aberdeen sahiline yaklaştı ve Struan'la Fong atladılar. Struan daha önceden adamlarını gizlice yollayarak kuyunun batısına yerleştirmişti. Fong'un karanlığı yaran fenerinden başka bir ışık yoktu. Etrafta çıt çıkmıyor, sadece köpeklerin havlamaları duyuluyordu. Struan yolun çatalına gelince gözleriyle etrafı araştırdı. Kıyıdaki sampanlardan birçok gözün kendisini seyrettiğini hissediyordu. Belindeki tabancaları gevşetti. Fong'un kuyu kenarına astığı ışıkta beklemeye başladı. Sessizlik daha da artmıştı. Birdenbire Fong'un vücudu gerildi ve Çinli titreyen parmağıyla işaret etti. Çatalın biraz ilerisinde bir torba duruyordu. Struan Çinli'ye güvenemeyerek silahlarını hazırladı. Bakması için ona işaret etti. Dehşete kapılan Fong pirinç çuvalına benzeyen şeye yaklaştı. Struan onun arkasındaydı. Çuvalın yanına gelince Struan Fong'a bir kama atarak kes aç diye emir verdi. Fong geri çömelip çuvalı yerdi ve sonra dehşetle inleyerek geriledi. Scrager çuvaldaydı. Korsanın kolları, bacakları, gözleri ve dili kesilmişti. Kol oyuklarıyla bacaklarının kesildiği yerlere katran sürülmüştü.
İyi geceler ahbap.
Vuk Vuk'un pis kahkahası gecede yankılar yaptı. Struan hemen ayağa fırladı. Kahkaha sampanlardan gelmişe benziyordu.
Struan cehennemden çıkmış şeytan diye haykırdı. Ne istiyorsun?
Biri kaba bir sesle Çince bir şeyler haykırınca Fong'un rengi soldu. Ama o da boğuk bir sesle bağırarak cevap verdi.
Ne dedi o?
O Vuk Vuk, oraya gitmem gerektiğini söylüyor.
Struan olduğun yerde kal dedi. Sonra sampanlara doğru gürledi. ''Ne istiyorsun Kuvok?''
''Sen sağsın. Kuaymo'ya karşılık bu. Sen ve pisliğe bulanmış firkateynlerin.''
Sampanlardan çıkanlar ellerinde mızrak ve kılıçlarla tepeye doğru koşmaya başladılar. Struan ilk korsan iyice seçilene kadar bekledi ve bir kurşun da onu devirdi. Hemen bunun ardından Struan'ın adamları ateşe başladılar. Çığlıklar yankılandı ve ilk saldıran 20 ya da 30 korsan temizlendi. İkinci grup korsanlar haykırarak yukarı koştular. Yine tüfekler onları biçti ama içlerinden 4'ü kuyuya erişmişti. Struan birini devirdi, Fong da diğerini ve tüfeklerin kurşunları da ikisini öldürdü. Yine sessizlik çöktü.
Struan o fare deliğinden çıkıp karşıma gel de seni geberteyim alçak diye gürledi. Seni yakaladığım zaman öyle ölmeyeceksin ahbap. Her hafta bir yerini koparacağım. O alçak 5-6 hafta yaşadı ama sen ancak 1 yılda ölebileceksin. Biz 1 yıl içinde mutlaka yüz yüze geleceğiz.
Yine o kötü kahkaha duyuldu, sonra etrafa sessizlik çöktü.
Struan sampanları ateşe vermeye düşündü. Fakat teknelerde yüzlerce erkek, kadın ve çocuk vardı. Yarı açık çuvala baktı. "Bunu al Fong." Sonra karanlıklarda etrafını saran adamlarına seslendi. "Lorca'ya gidin." Geri çekilirken silahıyla Fong'u koruyordu. Denize açılınca çuvalın etrafına ağır bir zincir sarıp bir dua okudu, sonra suya attı. Çuvalın suyun dibine giderken geride bıraktığı köpüklere bakarak "sana çocuklarınla nasıl vedalaştığımı anlatmayı isterdim" diye düşündü. Wampua da çocukları kendi kaptanına teslim etmişti. Kaptana Londra'daki soylu ev acentaları için mektuplar vermişti. Çocuklardan ve eğitimlerinden o acentalar sorumlu olacaklardı. "Talihiniz açık olsun delikanlılar. Eve dönünce sizleri görmeye gelirim." Küçük Fred ağlamamaya çalışarak "sizi yalnız görebilir miyim efendimiz?" diye sormuştu. "Evet oğlum, gel." Struan onu başka bir kameraya götürünce Melesbert yalnız kaldığı için endişelenmiş ve Wupak da sıkıca onun elini tutmuştu. Yalnız kalınca Struan "ne var Fred?" demişti. "Babam buradan ayrılmadan bize iyi isim verilmesini söyledi efendimiz." "Evet oğlum, bu kağıtlarınızda yazılı. Sana dün akşam söyledim, hatırlamıyor musun?"
"Bağışlayın efendimiz, unuttum. Bunu tekrar öğrenebilir miyiz lütfen?"
"Sam Frederick McStruan'sın." Çocuktan hoşlandığı için ona kendi klanının adını vermişti. "Kardeşin de Bert Chen."
Çocuk "ah, şimdi hatırladım" diye mırıldanmıştı. "Ama neden ben ve kardeşim değişik?"
Struan onun saçlarını okşayarak "anneleriniz değişik ya, işte onun için isimler de değişik" demişti.
"Evet ama biz kardeşiz efendimiz." Fred'in gözleri yaşlarla dolmuştu. "Bize aynı isim verilemez mi?" "Chen güzel, iyi bir isim. Frederick Chen, iyi Taypan."
Onun için Struan kağıtları tekrar değiştirmiş ve kaptan da o imza atarken tanık olarak hazır bulunmuştu. "İşte oğullarım, artık ikiniz de Max Struan'sınız. Albert ve Frederick Max Struan."
Çocuklar sevinçlerinden ağlayarak onun boynuna sarılmışlardı. Struan kamerasına inip uyumaya çalıştı. Fakat Scrager'ın akıbeti sinirlerini bozmuştu. Bir türlü uyuyamıyordu. Bunun Wu Kuvok'un babası ve küçük Wu Pak'ın büyük babası, korsan Wu Fang Choi'nin sevdiği bir işkence tarzı olduğunu biliyordu. Böyle işkenceye ancak çok kuvvetli bir insan kısa bir süre dayanabilirdi. Struan ranzadan kalkıp güverteye çıktı. Deniz biraz kabarmış, bulutlar da gökyüzünü iyice kaplamıştı. Ay gözükmüyordu artık.
"Kuday, yarına yağmur gelecek Bay Struan," dedi.
"Evet."
Rüzgardan tarafa bakarken denizin kendisini gözetlediğini hissetti.
"Ahsam hanımımız," diye fısıldayarak Maymay'ı usulca uyandırdı. "Babamızın filikası geliyor."
"Sen yatabilirsin Ahsam."
"İkinci anneyi uyandırayım mı?"
Yin Hısı kameranın bir köşesindeki yer yatağında kıvrılmıştı.
"Hayır, yat. Bana fırçayla tarak ver önce. Limdin'e tembih et. Baba isterse kahvaltı hazır olsun."
Maymay bir an yatarak Gordon Chen'in sözlerini düşündü. O iğrenç kaplumbağa pisliği katil. Gordon Chen'in gizli bir örgütle ilgisi olduğunu söylemiş, ona ağzını sıkı tutup ölmesi için gerektiğinden çok fazla para verilmişti. Ne budalalık. Usulca yataktan kalktı. Önce bacakları titrediyse de kendisini toplayarak dimdik durdu. "Şimdi daha iyiyim." Aynaya gidip kendini eleştiren gözlerle süzdü. "Yaşlı duruyorsun," dedi görüntüsüne.
Yin Hısı yatağında kalkıp oturdu. "Hiç de yaşlı durmuyorsunuz. Hem yataktan da kalkmamalıydınız. İzin verin de saçlarınızı fırçalayayım. Babamız döndü mü? Daha iyi olmanıza sevindim. Çok iyi görünüyorsunuz."
"Teşekkür ederim kardeşim. Babanın teknesi yaklaşıyor."
Kız Maymay'ın saçlarını fırçalayıp ördü.
"Teşekkür ederim."
Maymay parfüm sürüp yattı. Kendisini daha iyi hissediyordu. Kapı açılarak Struan ayaklarının ucuna basa basa içeri girdi.
"Neden uyumadın?"
"Senin sağ salim geri döndüğünü görmek istedim. Banyon hazır, kahvaltı da öyle."
"Ben birkaç saat uyuyacağım. Sen de uyu kızım. Ben uyanınca kahvaltı ederiz."
Kadını hafifçe öptü. Yin Hısı'nın orada bulunmasından rahatsız olmuşa benziyordu. Maymay bunu fark ederek kendi kendine güldü. Barbarlar ne tuhaftılar. Struan kıza da selam verir gibi başını sallayıp kameradan çıktı. Maymay Struan'ın gittiğinden emin olunca "dinle kardeşim," dedi. "Parfümlü suyla yıkan. Babamız derin uykudayken git koynuna gir."
Fakat kardeşim babamız kendisiyle gitmem için bir işaret yapmadı. Dikkatle bakıyordum. Davetsiz gidersem çok kızar ve beni buradan gönderebilir. O zaman hem sizden hem de ondan utanırım.
Barbarların bizden çok farklı olduklarını anlamam gerek yenisi. Onlar gurur konusunda bizim gibi düşünmüyorlar.
Dediklerimi yap. Bir saat bekle, sonra yatağına gir.
Eğer uyanıp sana gitmeni emrederse sabret ve beni kardeşim gönderdi de. Son sözü İngilizce söylemişti.
Yin Hsi İngilizce sözleri tekrarlayıp ezberledi.
Eğer bunun da yararı olmazsa buraya gel. Gururun kırılmayacak, sana söz veriyorum. Onun pis genel evleri ziyaret etmesine izin veremeyiz.
Yin Hsi yok diye mırıldandı. Gururumuz kırılacak. Herhalde babamız benden çok tiksiniyor. En iyisi siz beni bir mezar kazıcıya satın.
Maymay söylendi. Ben ona gününü gösteririm. Üzülme Yin Hsi. O daha seni görmedi bile. O bir barbar. Sen hatta Ahsan buradayken fahişeler evine gitmesi kötü olur.
Sen çok güzelsin kardeşim, haydi git. Bir saat bekle ve onun yanına gir.
Maymay gözlerini kapatarak rahat rahat yatağına uzandı. Yin Hsi Struan'a baktı. Adam bir kolunu yastığa atmış, derin bir uykuya dalmıştı. Yin Hsi pijamasını çıkarıp usulca Struan'ın yanına, örtünün altına süzüldü. Yatağın sıcaklığı kızı tahrik etmişti. Soluğunu tutarak bekledi fakat adam uyanmadı. Kız daha yaklaşıp usulca elini onun koluna dayadı. Ama İskoçyalı baba uyuyordu. Yin Hsi daha sokularak kolunu onun göğsüne attı. Struan rüyasında Maymay'ın yanında olduğunu görüyordu. Onun parfümü burnuna geliyordu. Kadının hastalığı geçmişte kalmıştı ve birlikte güneşteydiler. Struan onun canlılığını hissediyordu. Maymay'a doğum günü için ne hediye istediğini sorunca kadın gülerek ona sokuldu. Sonra beraber yüzmeye başladılar. Struan onun yüzme bilmediğinin farkında olduğu için buna şaştı. Ne zaman öğrenmiş olduğunu düşündü. Sonra etrafı bir karanlık kapladı. Fong dalgaların arasından Tai Fung diye bağırıyordu. Uykusunda dönünce kendisine değen sıcak ve yumuşak vücudu fark etti. Elini uzatarak onun göğsüne dokundu. Kadının heyecanının kendisine de geçtiğini hissediyordu. Sonra gözlerini açtı. Yin Hsi mahcup bir tavırla gülümsedi. Struan bir dirseğinin üstünde doğruldu.
Amanın, burada ne işin var senin?
Kız anlamayarak gözlerini kırpıştırdı. Beni adamımız gönderdi.
Ha, Maymay mı? O çıldırmış mı? Kapıyı işaret, haydi git.
Yin Hsi ısrar etti. Ama birinci adam gönderdi.
İsterse seni İngiltere kraliçesi göndersin. Umurumda bile değil, haydi git.
Yin Hsi'nin dudakları titriyordu. Kararını vererek yatağa sıkıca tutunup kötü kötü adama baktı.
Struan gülmeye başladı. Kız şaşırmıştı.
Ah diye düşündü, kardeşim haklı. Bu barbarlar tuhaf yaratıklar. Fakat bu yataktan kalkacak değilim. Nasıl Tai Tai'nin önünde gururumu kırarsın? Ben kokmuş bir koca karı mıyım? Ben ikinci kız kardeş ve evinde ikinci hanımıyım. Hepsi bu kadar.
Struan kendisini topladı. Ben Maymay'la evleneceğim. Son yapacağım şey de olsa evleneceğim. Allah herkesin belasını versin.
Yatarak Maymay'la İngiltere'de neler yapacaklarını düşünmeye başladı. Avrupa kılığına bürünmedikçe Londra'da ona hayran kalacaklardır. Birlikte İngiltere sosyetesinin altını üstüne getireceğiz. Artık hemen vatanıma dönmeliyim. Çünkü şimdi Hong Kong'un anahtarı Londra'da. Kısa zamanda oraya gitmem gerekiyor.
Yastıkta başını çevirerek Yin Hsi'ye baktı. Onu ilk kez dikkatle süzdü. Kız son derece çekiciydi ve parfümü de cildi kadar güzeldi.
Struan, ah kızım, baştan çıkabilirim diye mırıldandı.
Yin Hsi ona daha da sokuldu.
43. Kısım. Beyaz cadı öğleye doğru limana girdi. Baş direği gitmişti ve ana güvertede birbirine girmiş kırık seren parçaları, halatlarla yelkenler görünüyordu. Brok küçük bir yelkenliyle gemiye yanaştı.
Biri bunu ödeyecek diye gürledi.
Çünkü camadan takılmamış olmasından geminin pupa yelken gittiğini ve o yüzden bu işin olduğunu anlamıştı. Ne oldu?
Michael karşısında durdu. Günaydın. Yüzü çiçek bozuğu, güçlü kuvvetli bir adamdı. Geminin ikinci kaptanıydı.
Ben fikrinizi öğreninceye kadar süvariliği üstüme aldım efendim.
Kocaman elinde bir kırbaç vardı. Macao'dan 2 saat açıkta fırtınaya yakalandık. Neredeyse bizi batıracaktı. Direğimizi paraladı ve bizi rotadan 50 mil öteye attı.
Brok yumruğunu sıkarak adamın yüzüne doğru salladı. Denizin kabardığını anlamıyor musun sen? Bu havada camadan takmak gerektiğini bilmiyor musun?
Evet Bay Brok, fakat fırtına birden patladı. Bu yüzden bana küfretmeyin. Brok'un yumruğu onu küpeşteye yapıştırdı ve adam baygın halde güverteye yığıldı.
Brok Pennyworth diye haykırarak üçüncü kaptanı çağırdı. Emir alana kadar kaptan sensin. Fırtına demirlerini çıkar. Kötü hava geliyor.
Sonra güvertede Callum'u gördü. Brok kırık direğin üstünden atlayıp geçerken gemiciler oraya buraya kaçıştılar.
Brok Callum'un başına dikildi.
Günaydın Bay Brok ben.
Bayan Brok nerede?
Aşağıda efendim. Michael Mas'ın kabahati yok bu.
Kes sesini.
Brok homurdanarak Callum'u aşağı gördüğünü belirten bir tavırla delikanlıya arkasını döndü.
Callum bu hakaret karşısında korkunç bir öfkeye kapıldı.
Brok asla arkasını Taipan'a dönemezdi.
Brok kimse sahile çıkmayacak diye gürledi. Bu pisliği temizleyin. Pennyworth hemen temizlik yap. Yoksa şu alçak Michael Mas gibi seni de atarım.
Callum'a baktı. Seninle de konuşacağım. Ben şimdi konuşmayı tercih ederim.
Ben hazır olmadan bir kelime daha söylersen seni ezip toz ederim.
Onun peşinden aşağıya inen Callum, Taipan'ın orada olmasını arzuluyordu. Brok'u nasıl idare edeceğim? Neden o belalı fırtınaya tutulduk sanki diye düşünmekteydi. Test kamerasının kapısında duruyordu. Çekine çekine gülümsedi ve selam verdi. Ama Brok onu iterek geçti ve ana kameranın kapısını açıp arkasından hiddetle kapattı.
Test kocasına Tanrı bizi korusun sevgilim diye mırıldandı.
Üzülme, bize bir şey olmayacak. Callum sakin sakin konuşmaya çalışıyor ve tabancası olmadığı için üzülüyordu. Gidip bir raftan bir Madora çeliği aldı. Test'e kameraya girmesini işaret etti.
Üzülme, Tanrı üstüne söz verdi, yemin etti.
Kız fırsat varken kaçalım diye yalvardı.
Artık kaçamayız, üzülme. İşi şimdi konuşmamız daha iyi. Bunu yapmamız gerek.